Merhaba, Sahne Tozu Kulis Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Ekin Titrek Özcan, Sahne Tozu Kulis Sohbetleri yayınının ev sahibiyim. Bugün kuliste çok çok değerli bir sanatçı var karşımda. Devlet sanatçısı, Devlet Opera Balesi emekli genel müdürü Sayın Meriç Sümen'le birlikteyiz. Meriç Hanım hoş geldiniz. Ne kadar teşekkür etsem az bu sohbeti kabul ettiğiniz için.
Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim.
Sizin çok hikayeniz var. Türkiye'de çok önemli tarihlerde böyle hep isminizi görüyorum. Ama hep hikayenin en başından başlayalım istiyorum. İlkokulda bir öğretmeninizin sizdeki yeteneği fark etmesiyle ve daha sonrasında da babanızın aslında büyük bir fedakarlıkla mesleği bırakarak sizin konservatuvara gitmenizi desteklemesiyle bu yola girmişsiniz. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na girmişsiniz. Biraz o günleri sizden dinlesek, Türk Balesi'ni, öğrencilik günlerini, o günlerde nasıldı eğitim yapısı? Böyle bir başlangıç yapalım dilerseniz.
Tabii çok gerilere döndürdünüz beni ama güzel yıllarım, gayet net hatırlıyorum hepsini. O yıllarda ilkokula gidiyordum ben ikinci sınıftayken. Annem abimi mandolin dersine yazdırmış, benim de milli dansa iki tane ders varmış diğer kültür derslerinin yanında. Ben de milli dansa başlamıştım o yıllarda. Hocam beğeniyordu beni, çok fark ediyordum bunu ve ben de çok keyif alıyordum. İşte yıl sonunda müsamereler falan yapılıyordu. Orada da bir dans öğretti bana. Onu yapıyordum. Hocam benim ailemi görmek istemiş. Babamı bulmuş. Demiş binbaşım Meriç çok yetenekli. Ne olur Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale bölümü açıldı. Meriç'i oraya verin. Çok yetenekli o demiş babama. Babam da anneme bahsetmiş. Fakat babam asker olduğu için tabii onun tayin durumları var. Bir süredir, uzun zamandır Ankara'da kaldıkları için kim bilir nereye gidecekler. Ben bu okula girsem ne olurum, küçüğüm filan. Neticesinde de olmuş. Hatta o dönemlerde Kenan Evren Genelkurmay da babamla beraber, her ne kadar babamdan büyükseler, beraber çalışıyorlarmış. Babam çok üzgünken demiş ne oldu, sende bir hal var, böyle bir sıkın görünüyorsun. İşte demiş böyle böyle, ben kızımı Devlet Konservatuvarı bale bölümüne verdim. İmtihanı kazandı yatılı olarak ama ben ne yapacağım, o çok küçük, kimsemiz yok burada, tayinim de çıkacak. Evren Paşa da o zaman demiş ki herkes her şey olur ama sanatçı olamaz Seca. Sen onu ver madem bu kadar yetenekliyse, nasılsa büyür falan demiş. Her neyse Kenan Evren'den almıştım devlet sanatçılığı ödülümü. O sırada bana sordu Meriç baban nerede diye. Ben de git dedi çağır onu bana dedi, getirdi. Bak dedi, ben şimdi Meriç'e bu madalyayı veriyorum. Ne kadar büyük bir şerefle dedi, gördün mü dedi. Ne kadar büyümüş, koskocam olmuş falan. Yani bu minimal üzerine konservatuvarda 9 sene eğitimime başladım. Çok güzel hocalarımızla beraber. Rahmetli Beatrice Fenmen, Bayan Fenmen, Sayın eşi Mithat Fenmen'in eşiydi kendisi. Piyanist Mithat Bey'in eşiydi. Uzun seneler, 3-4 sene onunla başlamıştık. Çok disiplinli bir çalışma. Bize çok ilginç gelen bir çalışma tarzıydı. Çünkü o yaşlarımda ben ancak bir Kırmızı Pabuçlar diye bir film vardı, bale filmi. O zaman onu biliyordum. Baleyi o şekilde biliyorduk. Annem çok meraklıydı. Annem daha sanat ruhu taşıyan, sanatçı olmak isteyen, bir istem içinde olan bir hanım. Babam da tam asker, dümdüz disiplin. İkisinin güzelliği bende birleşti. Ben en iyi oldum bence bu huylardan. Öyle düşünüyorum. Ve annem izah etti. Bak dedi böyle şöyle Meriç'im, bale çok güzel bir sanat. Sen de yapıyor musun, hocaların beğeniyormuş falan diye konuşmalarla ilerleyen senelerde, bu 2, 3, 5, 6, 7. senelerde hakikaten mesleğime aşık olmaya başladım. Çok çalışıyordum. Çünkü ona itiyorlar. Sadece ben değil, bütün sınıf, bütün arkadaşlarım, hepimiz biz. Yani baleyle yatıp baleyle kalkıyorduk. Öyle yetiştirdiler bizi. Bir sanatçı nasıl olunur, nasıl gider, nasıl yer, her şeyiyle beraber, İngiliz hocalarla beraber yetiştik. Neticesinde 9 sene bitti ve ben Ankara Devlet Opera Balesi'ne kadrosuna kabul edildim hemen. Ve orada ikinci büyük bir okula başladığımı anladım. O okul başka bir okuldu. O okul seyircilerin önünde verdiğim imtihanlardı benim için. Çünkü bir eseri haftada bir iki kere oynuyordum. Bu üç perdelik de olabiliyordu, tek perdelik de olabiliyordu. Hepimiz için bir imtihandı. Bütün dansçılar için bir imtihandı. Çünkü hocamız devamlı kontrol ediyor. İşte bu temsil şurasını iyi yaptın, bu temsil burasını iyi yapmadın vesaire vesaire. Bir takım malumunuz teknik olaylarla büyümeye başladık. İyicene büyüdüm. Bu senelerin içinde Deyimli Nevtevalova, Türk Balesi'nin kurucusu, hepimizin hocası, çok Allah rahmetli anıyorum kendisini. Bize yaptıklarına teşekkür bile çok az. Her yıl Londra'ya gitmeye başladım. Royal Ballet ile çalışmaya. Orada daha da büyük şeyler öğrendim. Bambaşkaydı. Çünkü onların imkanları çoktu. Onların salonları çoktu. Onların giydiği kıyafetleri biz giymiyorduk çalışırken. Yoktu Türkiye'de hiçbir şey. Kendimize göre bir takım şeyler yapıyorduk ve temsillerim bu şekilde devam etti.
İlk oynadığınız, operadaki ilk oynadığınız eser neydi? O gün ilk operaya girdiğinizdeki hisleriniz, heyecanlarınız nasıldı?
Şöyle bir ki oynadığım orada, hayır, Coppelia eseri zaten açılmıştı 1960'ta. Ankara Devlet Opera Balesi'nde bale ilk defa açılmıştı ve benden bir sınıf daha, aynı sınıfta okuduk ama yaş olarak onlar benden daha evvel mezun olabilirler. Aksi takdirde ben 18 yaşımı bitirmeden maaş alamayacağım için 9 sene okudum ben. Arkadaşlarım 8 sene okudu çoğu ve onlar açıyor perdeyi. Tabii bizim için çok büyük bir şeref ve duygu, sevinç. Coppelia Balesi ile açtık. Binay Okurer, Emin Sunal oynadılar arkadaşlarım. Çok da güzel oynadılar. Ben mezun olduktan sonra o balenin Kordo Balesi'ne katıldım. Çünkü bizde hemen başrol verilmiyor. Evet. Grup dansı yapıyorsun. Grup dansında oynamaya başladığımda çok keyifliydim tabii. Sahne çok büyük, seyirciler falan. Bunun üstüne hemen La Sylphide Chopin madam koydu. Onun başrolünü verdiler hemen bana. Ve işte öyle La Sylphide ile başladı. Arkadan işte madamın bizim gücümüze yaptığımız teknik gelişmeye göre koyduğu eserler sıraya girmeye başladı. Bu işte Coppelia'dan sonra Uyan Güzel kondu. Uyan Güzel'i çok zor bir bale, Uyan Güzel. Üç perdesi de başrolü oynamak hakikaten güç bir bale. Ama eğitim açısından çok faydalı bir baleydi. Onun çalışmalarını Londra'da yaptırdı bana. İngiliz Balesi'nin grubuyla, yani Royal Balesi'nin kadrosuyla orada çalıştım devamlı. Orada da çok acayip şeyler var. Mesela bir tane komik bir şey anlatayım. Size hiç olmazsa bir şey olsun. Kendim bir takım bazı hareketleri tam öğrenemedim, yapamadım gibi böyle balanslar başladı. İşte prensler elini tutuyor, ben tek tek kaldırıyorum, elimi tutuyorlar. Olmadı bu. Orada da çok küçük bir odada kalıyorum. Metro geçiyor. Metro geçerken de devamlı sallanıyor benim oda. Dedim ki Melisa'm, şimdi burada tut. Sallanırken burada durursan nasıl düz yerde dururum. Her gün orada çalışıyordum metro geçerken. Ve çok faydası oldu ama.
Harikasınız. Sizin çalışma azminiz zaten inanılmaz. Bütün zorlukları bu azimle hakikaten aştığınızı hep söyleşilerinize de duydum.
Öyle yani, başka türlü olmuyor. Çünkü normal biraz böyle düz böyle öyle olmuyor. O biraz delirmeniz lazım. Biraz iyice ne kafayı yemiş olmanız lazım. Çünkü insan tahammülünün acısının üzerinde bir şeyler bunlar. Buna dayanabilmek bu işte bu tutkuyla aşkla oluyor. Başka bir şeyle olmaz.
Siz Türkiye'de ne kadar dans ettikten sonra Bolşoy yollara gözüktü? O Bolşoy'a geçiş süreci nasıldı? Çünkü orası da bence inanılmaz bir hikaye.
Ben hayır, epey oynuyordum. Anla ne kadar, yani 20 kaç yaşındaydım? 26 yaşında kaç kere, 3-4 kere gittim oynadığım için, hani ilk kere unuttum şimdi tarihini. Böyle bir teklif geldi. O zaman tabii Ankara'da yaptığımız, oynadığımız bütün eserleri sefaretten bütün sefirler, yabancılar çok geldiği için herhalde Rus sefiri da yani söylemiş, bilmiyorum. O tarafı ben nasıl, çünkü Kültür Bakanlığı'na gelen bir kültürel değişim, sanat değişim arasında benim de orada gidip bale yapmam istenmiş. Öyle öngörmüşler. Bana söylendiği zaman tabii ben bir hayli durdum yani orada. Çok durdum çünkü çok düşünmem icap eden. Çünkü benim rüyalarım olan bir yer orası. Yani görebileceğim bir yer değildi hiçbir zaman. Ancak rüyamda görebilirdim diye düşündüğüm yer. Çok iddialı bir yer. Bu bakımdan içimden, yani ağzımdan hayır diyorum. İçimden de diyorum ki evet. Bu çok büyük başarı olur. O zaman şöyle bir imtihan düşündüm kendimce. Yani ben bunu ya yaparım ya yapmam. O zaman iyi yapamıyorsam bırakıveririm. Ne güzel, beni de hiç beğenmezler. Demek ki ben bu işi yapamıyorum. O zaman dedim hadi bakalım Mersan, göster kendini. Sen neymişsin? Orada sana söylerler. Çünkü ondan evvel yani ben Rusları Ankara'ya birkaç kere grup halinde bir kültürel çerçevesi içinde gelen bir grupları seyrettim biliyorum. Çok da böyle acayip dönüşleri falan. Biz onları falan bilmiyoruz yani, öyle bir şey, öyle bir teknik öğrenmemiştik. Bu nedenle teklifi kabul ettim. Oraya gitmeden evvel de bizim sahne çok küçük olduğu için oynayacağım eseri de iki defa da dönerek çalışmam lazım. Kondisyonumu açmam lazım vesaire vesaire. İlk gittiğimde çok büyük bir şeyle karşılaştım. Yani çok büyük, çok ağır bir kapı. Onu itmek çok zor. Beni getirdiler. Vasilyev ile Maya Plesinskaya'nın ortasına koydular. Ben artık hangisine bakacağımı şaşırdım. Utancımdan. Yani o kadar büyük sınıflar ki, bir erkek sınıfı 40 kişi, bir kadın sınıfı 60 kişi. Bizim hepimiz toplasan 35 kişiyiz Ankara'da, erkek kız. Ama çok büyük sevgiyle, çok büyük yardımla beni geberterek, kan içinde bırakarak çalıştırdılar. Hiç merak etmeyin, bırakmadılar yani. Benim için muhteşem bir sahnenin öne meyilli olması çok büyük problemdi. Çünkü ben hiç meyilli bir sahnede ve salonda çalışmadım. Bunlar teknik olarak çok beni biraz zorladı. Ama azmettim. Bir şeyler yapmaya gayret ettim. En azından doğru dürüst. Çok mu güzel? Belki değil. Ama yanlış olan da çok fazla bir şey yok. Olmadan temsilimi vermiştim. Çok güzel günlerimdir orada devam ettim. Ondan sonra tekrar çağırdılar, tekrar çağırdılar. Leningrad'dan çağırdılar vesaire. Bu turları da yaparken ben daha çok öğrendim. Çok öğrenmenin zaten sonu yok. Yani neyi öğrendim? Her zaman daha iyi yapmaya başladım. Kendime güvenim çok daha arttı. Ve iddialarımı da kazandım. Kendi kendime savaşmamı ben galip geldim. Bunlar çok önemlidir.
Kaç yıl kaldınız orada Meriç Hanım? Ve oradan dönerken siz aslında nasıl bir dönüşüm yaşayarak döndünüz? Çünkü gerçekten oraya gittiğinizde oraya uyum sağlayabilmek için çok büyük bir çaba gösterdiğinizi hep anlattıklarınızdan duyuyorum. Tabii bütün bu çabalar insanda bazı dönüşümler de oluyor. İşte insan zorlandığı zaman sınırları gelişiyor, büyüyor, o konfor alanından çıktığı zaman gelişiyor. Siz Rusya'da kaç yıl kaldınız ve dönerken nasıl bir dönüşümle döndünüz?
Rusya'da son 2 sene kalmam hocalık diploması içindir. Ben orada çünkü temsil için gittiğim zaman bir ay, en fazla 1 ay evvel gidiyordum. Bazen 3 hafta evvel gidiyordum. Oradaki provalarımı daha fazla yapayım diye ve bana en güzel bir şekilde salonlarını da açıyorlardı. Zaten hocaların her birbirinden farklı ve çok değişik güzeller. Gayet iyiydi bir çalışma. Ama çok sevdiğim bir hocamla bir gün kahve içiyoruz. Dedim ki ben eğitici olmak istiyorum. Ama ben öyle okul hocası olmak istemiyorum dedim. Yani profesyonel dansçıları Meriç'te daha iyi dansı bırakmaman lazım. Sen iyi bir dansçısın, yapma dedi. Hayır dedim. Ben hazır buraya gelmişken dedim. İmtihana gireceğim. Böyle burada imtihanı duydum dedim. Peki dedi, ama söz ver dansı bırakmayacaksın. Hayır bırakmayacağım dedim. Ve oradaki bale okulunun imtihanını 4 tane profesör imtihan ediyor. Girişten için hoca olmak istiyorsun diyorlar bana. Neden? Sen dans ediyorsun. İşte şundan, şundan, şundan. Güzel sualler. Nihayet kabul edildim. Orada 2 sene yüksek öğretmenlik diploması aldım. Çünkü onun içinde sadece bale öğretmek yoktu. Psikoloji çok önemli. Anatomi çok önemli. Müzikalite çok önemli. Duygusal artist çok önemli. Vücut ve giydireceğin rolü, birisini o role sokmak çok önemli. Eğitici karşıya geçtiğiniz zaman farklı. Ben kendim oynarken farklı. Ama karşıya geçip o kişiye onu yerleştirmek, onun ruh haliyle, onun kapasitesiyle, onun müzikalitesiyle, onun iddiasıyla, onun disipliniyle, onun hisleriyle o rolü ona göstermemiz lazım. Başka bir çalışma tarzı bu. Çünkü o role gelmiş insan zaten bu rolü oynamaya hazır. Oynamak başka, duymak başka. Ve her zaman bahsettiğim bu iki beyin dediğimde benim oradan bana kalma bir şeydir. Dansçının 2 tane beyni olması lazım. Tek beyinle gidilmiyor bu iş. O 2 beyinde bir tanesi teknik arka beyin, bir tanesi duygu ön beyin. Bunun ikisini böyle böyle böyle böyle böyle böyle yavaş yavaş ite ite, bazen teknik yapıyorsunuz, eseri anlatamıyorsunuz. Bazen duygudan yıkılıyorsun, teknik gidiyor. Bunu balansa koymak lazım, kendini İmtihan etmen lazım. Kendine geçirmen. Bunun hocayla da yok. Bunu aldıktan sonra sen kendin oynaya oynaya oynaya yapıyorsun. İstiyorsan yapabiliyorsun yani. Kolay mı? Hayır değil.
Çok bu sizin zor. Akıllı dans etmek diye bahsettiğiniz şey aslında değil mi?
Tamamen. Aklı öne koyacaksınız. Çünkü her hareket saliseler içinde değiştirebileceğiniz bir meslektir balede. Her anda değiştirebilirsiniz. Veya değiştirilebilir. Veya sahne çok kötüdür. Veya orkestra çok yavaş çalmıştır. Veya orkestra çok çabuk çalmıştır. Bütün kombinasyonlar küçülür, büyür. Bunların zamanı, saniyesi, saliyesi bile yok. Hı hı. Bütün bunlara sahip olabilmek için aklını zaten dersten itibaren çok iyi kullanman lazım. Dalmaman, uyumaman lazım. Yani müzikle böyle havalara falan bakıp dans edeyim derken o öyle olmuyor. Biraz komik anlatıyorum ama ne yapabilirim?
Yo, çok güzel anlatıyorsunuz, çok keyifli anlatıyorsunuz. Bir yandan da yani çok bence önemli bir tecrübe. O yüzden söylediğiniz her yorum bence çok değerli. Akıllı dans etmek konusunda da bu aralar hani çok düşünüyorum, çok da kişiden bir yorum duyuyorum. Sizin bu iki beyin dediğiniz yaklaşım da hoşuma gitmiş. O yüzden anlattığınız için teşekkür ederim. Çok tekrar, sürekli her eserde farklı farklı şeyler yaşanıyor. Siz de bir söyleşinizde yüzlerce kez kul gönlü dans ettiğinizi söylediniz. İnsan bu eserleri tekrar tekrar oynarken aslında sahnede büyüyor, değişiyor. Birinci oynamanızla onlarca kez oynadıktan sonra o hem role bakışınız değişiyor olabilir, hem de vücudunuzda o rolü benimsemeniz farklılaşıyor olabilir. Siz bu dönüşümü nasıl anlatırsınız?
Dönüşümü çok oynadığım için anlatabiliyorum. Anlatabiliyorum derken anlayabiliyorum. Yani herkes aynı şeydir. Her dansçıda çok oynarsam her oynadığım farklıdır. Ben çok oynadığım eserlerdir hepsi. En fazla yüzdür diyelim. Klasik eserlerden bahsediyorum. Yani Swanlake'de var burada, Uyan Güzel'de var, Cizel'de var, Romeo Juliet'te var, Don Quixote'da var. Bu esas oturmuş klasiklerin hepsi. Bazı eserler akılla çok daha iyi öne gidebiliyorsun. Bazı eserler duyguyla daha fazla öne gidiyorsun. Bazı eserler ikisiyle öne gidebiliyorsun. Ve bunlar da zaman içinde her iki yılda bir bu eserler bir dansçının yapması icap eden çok sağlam bir temeldir. Bu eserleri oynanmazsan hiçbir konacak olan diğer azıcık daha küçük, birazcık daha değişik eserler üzerine ekleyemezsin. Bunlar iyi bir kektir. Çok iyi bir kek yapman lazım ki üzerine koyduğun krema eriyip gitmesin. Onun için akademik eğitimi, kafayı, çalışma düzeyini, disiplinini altta en sağlam tutan bu benim saydığım eserlerdir. Bunlardan her ne kadar sıkılsan da, gebersen de, patlasan da bunları oynaman şarttır. Bunları öyle bir yerleştirmişler ki bütün eski zamanlardan itibaren biz hala onların üzerine bir klasik, bu kadar doğru klasik koyamıyoruz. Bilemiyoruz, bulamadık. Dünyanın her tarafında eserler aynı. La Bayader oynadık. La Bayader ne kadar eski bir eser. Ama üç perdesi de birbirinden o kadar farklı ki senin onun başrolü oynaman, bir tanesinde elindeki çiçekle kıvırarak başka bir rolü oynamanla üçüncü perdede çıkıp muhteşem balansa o kadar büyük bir porsiyonel şahsiyet ve bilgi ve tecrübe lazım ki ancak bu eserler bunları getiriyor dansçıya.
Aslında klasik kelimesi bence böyle hayatımıza geliyor. Her şeyin modada da bir klasik dediğimizde, müzikte de, balede de bunlar aslında değişmeyen ve değeri yıllar geçse de hiç azalmayan şeyler oluyor.
Chanel'den giyinmek gibi bir şey veya o kokuyu kullanmak gibi. Ben onu kullanıyorum. Çok ilk aldığım zaman çok uzun yıllardı. Aa, bu bana ağır mı falan demiştim ama hayır. O çok güzel bir koku. O çok şeyi anlatan bir koku. Misal veriyorum. Çok güzel. Chanel 5 harika bir parfüm yani. Çok güzel.
Meriç Hanım, siz hala çok enerjiksiniz. Hala çaba gösteriyorsunuz. Hala balenin içindesiniz. Onları ayrı soracağım ama böyle gözünüzü kapadığınızda hangi eseri oynadığınızı hayal ediyorsunuz? Hangi eserin adımları böyle hemen aklınıza geliyor?
Böyle üvey evlat gibi olamazlar ki onlar bana yani. Has evladım hangisi, üveyler hangisi gibi bir şey değil. Ben bütün rollerimin içine girip yaşayan bir dansçıyım. Yani ben şu an Juliet aşık olurum hemen. Yani şeyinde aşık olmak benim birinci önemsediğim şey. Rolüme aşık olurum, partnerime, herkese, müziğe aşık olurum. Aşık olurum ben oynarken. Prenses oluveririm hemen.
Bu çok çok değişik bir tutku.
O bakımdan benden bunu istemeyin. Çünkü gücenirler tamam. Yani.
Tamam, teşekkür ederim. Böyle bir aklınıza geliyor mudur diye merak ettim. Bazı insanların böyle kalbinde ayrı bir yer edinen eserler olabiliyor ama anladığım kadarıyla sizin öyle bir şey ayrıştıramıyorsunuz. Hepsi çok çok kıymetli.
Çok kıymetli benim için hepsi. Yani güzel oynadığımı düşünüyorum. Keyifli oynadığımı hatırlıyorum. Halen İki senede bir de oynasam özlediğimi, onlara tekrar kavuştuğumu hatırlıyorum. Yani bıkmıyorum hiçbirinden. Hepsi benim için çok güzel hatıralar, bana öğretilen. Müzikler zaten Çaykoski baştan aşağı oynamasam bile dinlesen kendinden geçiyorsun. O kadar güzel, o kadar zarif bir müzik. Ruhumun vitamini yani. Benim yaşamım mesleğimin güzelliğiyle çok pekişiyor. Ben seviyorum. Yolda da yürürken konuşuyorum kendi kendime. Vapurda da denize bakarak kuğuları oynuyorum. Her bir şey oynuyorum.
Süper. Zaten bu enerjinizi de yayıyorsunuz. Şu an gençlere bütün bu yaşadığınız deneyimi, gördüğünüzü, öğrendiklerinizi aktarmak size nasıl geliyor?
Çok keyifli geliyor. Pek anlaşamıyoruz galiba. Çünkü benim romantizm devrim var gençliğimde. Onlara onu geçirmek istiyorum. Ama sizin de tahmin edebileceğiniz gibi gençlikler ve değişen dünya bakış açıları, dans stilleri onları biraz böyle bir bocalama yapıyor. Ama eski eserlerin içinde mutlak konması icap eden mutlaklar var. Onları kendilerine göre değil, olması gereken şekilde uygulamak mecburiyetindeler. Bunlardaki romantizm, bunlardaki teknik, bunlardaki hiçbir eserin tekniği aynı değildir. Hareketler aynıdır ama sunuş aynı değildir. Şimdi tekniğe girmeyeyim diye tam detay konuşmadım. Onun için ben bunu çok iyi yaparım, burada da böyle yaparım, o öyle değildir. Her eserin içindeki bulunan hareketler hepsi birbirinden farklıdır. Aynı hareketlerdir ama farklıdırlar. Öyle olmalıdır. Onun için öğretmeye çalışıyorum. Duyguyu vermeye çalışıyorum. Severken, koşarken Romeo'ya orada döneceğim pirvet var. Çok hızlı. Eğer sen sırf koşup onun dönüşü düşünürsen Romeo'ya koşamıyorsun o zaman. Çünkü sen ona sarılmaya koşarken onu döneceksin. Sen dönmeye için dönüyorsun. Yanlış, iletişim yanlışlıkları var.
Bunu hemen hissediyor seyirci de zaten, değil mi?
Biz dansçılar bunu hemen anlarız. Seyirci de birazcık evet ilgiliyse hisseder yani. Çok güzel bir laf var. Mesela Romeo Juliet oynuyorsun. Bütün erkekleri Romeo, bütün kadınları Juliet olarak çıkarıyorsan o salondan eser, sen bir şey yapmışsın. Eğer havalara bakarak çıkıyorlarsa hiçbir şey yapmamışsın. Yani öyle güzel bence.
Ya bu tutkuyla yaklaşmak, baleye böyle kıymet vererek yaklaşmak bence harika bir şey. Ben hala şu an sizi izlerken siz konuşuyorsunuz ama bir yandan dans ediyorsunuz. Görüntüyü dinleyiciler zaten izleyemeyecekler. Ben sadece söylemeden geçmeyeyim. Siz konuşurken de dans ediyorsunuz.
Vallahi bilemiyorum. Öyle doğrudur. Biraz elimi tutuyorum burada fazla kullanmak.
Ya çok güzel. Bu hisler kaybolmaması gereken ve aslında siz sadece bir hareket aktarımı değil, o duyguyu da şu an gençlere aktarıyorsunuz. Hala bu kadar çaba gösterip bu emeğinizi devam ettirdiğiniz sürece bence kıymetli olan kısmı bu gerçekten.
Onlar benim çocuklarım. Yani ben ne kadar daha ayakta kalacağım, hayatta kalacağım bilmiyorum. Ama onlara bunu göstermek, onların hem anneleri, ablaları, meslektaşı olarak bütün çabam bu. Tabii ki bugün varım, yarın yokum. O olduğu müddetçe ben bütün Türk balesinin içindeyim. Devamlı. Bugün İstanbul'dayım, yarın Ankara'da olabilirim. Öbür balede olur. Mersin balesi de olabilirim. Bale kampanyası neredeyse onların hepsini seviyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Elimden geldiği kadar yanlarında olmaya çalışıyorum.
Peki sizde bu solmayan, bitmeyen, hala çok güçle yanan bir sahne tozu ateşi var. Sizin sahne tozu tanımınız ne Meriç Hanım?
Şimdi sahnenin kendine has bir kokusu vardır. Onları bilemezsiniz sizler. Veyahut da ben o kokuyu alıyorum diyelim. Bundan 2 sene evvel falan Ankara'ya Kuğgöl'ü çalıştırmaya gitmiştim. Ben orada büyüdüm çünkü. O sahnede büyüdüm. Birden oraya çıktım. Böyle bir şeyim oldu. Yani gözlerim doldu birden. Ben orada anladım balerin olduğunu yani yaptığım bir şeylerde. O koku vardı. Gene o kokuyu duydum. Böyle reçine kokusuyla, dekorların boyasıyla bir ter kokusu ama başka bir havayla karışık bir koku vardır sahnenin. O heyecan verir. Özlemişim. O zaman işte o koku o.
Ben sizin sahnelere veda ettiğiniz temsilde izlemiştim. O zaman siz sahneye veda ederken mesela ben orada gözleri dolu olan kişi bendim. Çünkü o kadar yansıtıyorsunuz ki o enerjiyi. Ben sizi ilk defa böyle birebir de tanışmadan önce izlediğimde bile o heyecanınızı bana aktarabilmişsiniz ki sizin o sahneye vedanız beni duygulandırmıştı. Ben bugün bu sohbeti yaparken de onu çok iyi hissediyorum. Sizin o enerjinizi, heyecanınızı, tutkunuzu. Çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet benim için çok kıymetli, çok değerliydi. Sizi ağırlamış olmaktan çok mutlu oldum.
Ben de tanışmaktan canım. İyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sahne Tozu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.